Bugün dinleyicilerimizle İstanbul'un surlarını ve bu surlar üzerindeki kapıları konuşacağız. Aslında konumuz kapılar ama tabii kapıların varlığını anlayabilmek için önce İstanbul surlarını konuşmak lazım. Bunun için de çok eskiye gidip aslında İstanbul'un nasıl bir şehir olduğunu, şehir yapılanmasının neden surlara ihtiyaç duyduğunu konuşmak gerek galiba.
Evet, İstanbul'un kuruluşundan daha önce de bahsetmiştik ama şimdi mevzuyla alakalı olduğu için tekrar bahsedelim. İstanbul milattan evvel kuruluşu efsanelere dayanan bir şehirdir. Megaralı, yani bugün Mora Yarımadası'nda bulunan Megaralı Argonotlar, ki bunlar Elen değiller, yani Yunan asıllı değiller. Megara'nın oranın yerli halkı Pelas gibi, yani Yunanlardan farklı bir ırk. Fakat bu İstanbul'a gelenler bu Pelasklar mıydı? Yani Yunanistan'ın eski halkı mıydı ki Arnavutlar, Traklar, Makedonlar o soydan geliyor, Frigyalılar? Yoksa Elen miydi? Bazılarına göre Dor, ki o zaman Elendir. Bir macera ile İstanbul'a geliyorlar. Yani İstanbul bir maceranın neticesinde kurulmuş bir şeydir. O macera da şu: altın postu bulan ebedi hükümran olur diye bir Yunan Delfi rahibi bir rüya görüyor veya bir kehanette bulunuyor. Vizas adında bir general altın postu aramak üzere gemilerle hareket ediyorlar. Bugünkü Çanakkale Boğazı'nı geçiyorlar. Boğaz Köprüsü'nü geçiyorlar.
Burayı mı işaret ediyor bu rüya?
Bu rüya buna işaret ediyor. O kendince alametleri var rüyanın. Hı-hı. Rüyanın tafsilatı çok. Ondan sonra bugünkü İstanbul Boğazı'na geldikleri zaman Bosforus yani küs, altın postu, küs boğazı. Hı-hı. Yani altın postunun arandığı boğaz demek. Buraya geliyor ve bugünkü Sarayburnu. Altın postu bulacağı yer Körler ülkesinin karşısıdır. Bugünkü Sarayburnu'nun olduğu yere geliyor. O zaman Sarayburnu tabii hiçbir tane ev yok. Ağaçlar var, alçak. İçinden belki sular akıyor. Böyle manzaralı, üç tarafı deniz.
Şimdi düşünün. Mesela sahil yerlerinde gittiğimizde mesela manzaralar görüyoruz ya, deniz, yeşillik.
Evet, aynen öyle bir yer.
Makilik gibi. Evet. Hani öyle.
Sarayburnu böyle bir yerdi. Yemyeşil ve Sarayburnu'nun burun zaten adı üstünde, yani çıkın. Aslında sur içi bir burundur. Bir tarafında Haliç, önünde Boğaz, bu tarafında Marmara Denizi. Şimdi muhtemelen Sarayburnu'na çıktı. İstanbul Yeditepe'dir. Yeditepe'den biri Sarayburnu'dur. Oraya çıktı, baktı. O üç tane deniz etrafında. Deniz onlar için her şey. Argonotlar denizciler. Karşısında da oturanlar var, insanlar var. Bir köy var karşıda. Kadıköy, bugünkü Kadıköy. Kalkedonya. İşte diyor, Körler ülkesi burasıdır. Çünkü bu kadar güzel bir yer dururken, yani Sarayburnu gibi güzel bir yer dururken, Kadıköy'de oturmaları onların güzellikleri görmekten ayrı. Burada mecazi körler. Zaten biliyorsunuz efsaneler hep mecazi şeyler üzerine kuruludur. Tamam diyor, benim altın postu burasıdır. Benim geleceğim ya burası diyor ve şehrini, sitesini oraya kuruyor. Burası bir küçük Yunan sitesidir. Yani bir Bizantium. Vizas'tan ismi general Vizas'tan gelen. Onun için Bizantium diye bilinir. Latincesi Bizantium veya Bizantium. Şimdi tabii burada antır parantez.
Kim kör?
O münakaşa götürür. Evet. Kadıköylüler çok uyanıktır. Dünyanın en güzel manzarasını
seyrederler.
Kadıköylüler seyreder. Karşılarında Sarayburnu. Madem bu kadar güzel bir yer, o Kadıköylülere mahsustur. Yani bakın, Boğaz'ın hiçbir yeri bana sorsanız Kadıköy kadar güzel manzarası yoktur. Yani bir taraftan Marmara, bir taraftan Haliç. Boğaz ama karşıda Haliç ve bir taraftan karşıda İstanbul'un en güzel yeri, kim ne derse desin, Sarayburnu'dur ve Topkapı Sarayı'ndır. Yani manzara olarak, mimari olarak ve ikisinin birbirini perdelemeden bulunduğu bir yerdir.
Birinin önüne geçmeden.
Geçmeden. Evet, yani. Bu çok usta, bu Osmanlı işte ustalığıdır bu yani.
İşte oraya çok yüksek tek bir bina yapabilirmiş mesela. Çok tartışılıyor. Niye Topkapı Sarayı böyle geniş bir alana yayılarak yapılmış? İşte acaba göçebe kültürü mü, çadır çadır küçük yerler
doğru
mi yapmışlar?
Bunun sebebi var ama esas başka bir sebep de parça parça olduğu zaman saray ısınması, tamiratı, emniyeti, çok çeşitli sebeplerle avantajı var. Tabii ki dezavantajı da var. Ama avantajları var. Bir de Türkler, daha önce de söylemiştik, böyle büyük blok binada değil, parça parça binalarda kalmayı sever. Eski Türk hakanları otağda kalırlardı, çadırda. Evleri yok muydu? Vardı. Ama evi de olsa otağ hayatını severdi. Çünkü otağ hayatı ona eski göçebe atalarının, Fatih atalarının hatırasıdır. Birkaç tane böyle çadır kurulurdu. İşte birinde kendisi, birinde hanımları, birinde çocukları, birinde yaverler, birinde hizmetkarlar. Bu bizim saray kültürümüze
tesir etmiştir. Bir de kendi özel bir alanda oluşturuyor galiba yaşayan tabii, herkes için. Tabii. Ve pek çok şehzadenin de hayatını bu labirentlerin ve bölünmüşlüklerin kurtardığını da söyleyelim.
Öyle, tabii tabii. Yani başka o tarihte sarayın, tarihte sarayların böyle olmasında çok mühim bir tesiri var. Yangın çıkıyor mesela, bir kısım yanıyor, diğer kısım kurtuluyor. Eğer blok olsaydı yangının, mesela Yıldız Sarayı'nda yangın çıktı Küçük Mabeyn'de. Sultan Vahidettin zaman bütün saray yanabilirdi blok olsaydı. Sadece Küçük Mabeyn yandı. Topkapı Sarayı'nda da yangın çıktığı zaman sadece o blok yanardı. Çünkü söndürene kadar siz o yayılır. Bir de İstanbul Ünlü Odası var. Taş binada olsa, yani taşların ne ehemmiyeti var? Binayı bina yapan ahşap malzemesidir. Veya oradaki çok başka sıçramelerdir. Çok çabuk sıçrar. Onun için ayrı olmasının böyle bir faydası var. Şimdi Vizas bu şehri kurmuş. Ve muhtemelen o zamanki Yunan sitelerinin muhafazası şeklinde tahta perdelerle, palanga şeklinde burayı, ki bugünkü İstanbul, bugünkü İstanbul Suriçi değildi. Saraçhane'de her şey biterdi. Yani Fatih dışarıda kalırdı, surların dışında kalırdı.
Şöyle bir İstanbul'u bilenler için hatırlatalım. Şimdi un kapanının olduğu
evet,
yer.
Evet.
Oradan yukarı doğru çıkıyorsunuz. Şimdiki
Saraçhane, belediyenin olduğu yerden camiyi, aşağıya kapıya iniyorsunuz.
O kadar.
Orası surlardı, tahta evet, surlardı ve uzun zaman Bizans surları da öyle oldu. Theodosius 5. asırda Bizans'ı
bu surlar büyüktü. Var bu arada. İstanbul Üniversitesi bahçesinde hala kalıntıları var.
Bunlar 3-4 defa değişti. Yani ilk yapılan burçlar var. Ondan sonra yapılanlar var. Ahşap olanlar var. Sonra taşa dönüştü. Septimus Severus'un bu surları var. 2. asra ait. Konstantinos zaten 4. asırda burayı başşehir yaptı. Nea Roma adını verdi. 7 tepe üzerine kuruldu İstanbul. 7 tepeden kazı sur içindeki 7 tepe.
Önce daha az, sonra 7'sini de içine almış.
Sonra 7'sini içine aldı. Ve Theodosius 4. asırda, yani Konstantinos'tan bir yüzyıl sonra bugünkü İstanbul'u, Suriçin'i tespit etti. Bugünkü surları yaptırdı. Bugünkü surlar büyük ölçüde Theodosius'tan kalmadır. Ama tabii defalarca yıkılmış, defalarca tamirat görmüştür. Şekil değiştirmiştir. Ama şu andaki surlar dünyanın en eski surlarındandır. Diyarbakır surları daha eski. Ankara Kalesi'nin surları biraz daha eski İstanbul'dan. Ama İstanbul surları da dünyanın en uzun surlarından biridir.
Tabii şimdi biz sadece gördüğümüz kadarıyla düşünüyoruz ama İstanbul surlarını bölmek lazım. Kara surları
tabii,
çok bildiğimiz.
Yaklaşık 7000 metredir. Marmara Denizi surları yaklaşık 8000 metredir. Haliç surları yaklaşık 5000 metredir. Karşıda da Galata surları var. Şimdi zaman içinde İtalyanlar da karşıya, bugünkü Beyoğlu'nun, Galata'nın, Taksim'in olduğu yere bir site kurdular. Hı. İtalyan sitesi. Tamamen İtalyan mimarisine göre. 13. asır İtalyan mimarisine göre. Taş sokaklar, taş evler, taş binalar. Onların da surları vardı. Bu surlar zaman içinde şehri büyütmek için yıkıldı. Ancak Galata Kulesi işte o surlardan kalmadır. Bir gözetleme hı, kulesidir. Tek tük Galata yakasında da o surlardan
izler var. Eğer izler. İstanbul'u seviyorlarsa dinleyicilerimiz bu surları gezmişlerdir diye düşünüyorum. Galata Köprüsü'nü geçer geçmez sağdan itibaren hemen takip edebilirler.
Sur tabii belki çok fazla mimari sanat değeri çok göze çarpmayan binalardır.
Hepsi için demeyelim tabii, ama bazı yerler var ki imparatorun giriş çıkışında kullanılıyor.
Onlar ayrı ama umumiyette yani bir taş duvar. Fakat surların sembolize ettiği mana çok derindir. Bir kere yüzlerce, hatta binlerce yıl öncesine dayanıyor. Düşün, o zaman bu duvarlar vardı. Ve bu duvarlar bir maksatı, bir gayeyi sembolize ediyor. Nedir o gaye? Şehri korumak. Dışarıya karşı şehri korumak. Ve çok tabii fonksiyonel. Bu sadece İstanbul'a mahsus değil. O zaman Orta Çağ'da bütün şehirlerin surları vardı. Hatta hepsi tabii İstanbul gibi taş surlar değildi. Ahşap, bilhassa Avrupa'da, Kuzey Avrupa'da ahşap bol olduğu için surlar hep ahşaptı. Diyeceksiniz ahşap sur ne kadar koruyabilir? Zaten arkasında bir ordu var. Hı hı. Yani bu düşük profilli bir koruma sağlıyor. Yani ateşi vurduğun zaman yanar. Ama o tabii yangını söndürmek için onu da tedbirini almışlar kendilerince falan filan. Ama taş surlar bilhassa Akdeniz mıntıkasında, eski Roma kültüründe var. Çok yaygındır. Bugün Avrupa'ya gidenler çok fazla surla karşılaşmıyorlar. Avrupa'ya gidenler daha çok şato görürler. Taş şato görürler. Hı. Taş şatolar derebeylerinin, yani küçük şehir, köyden ibaret olan devletlerin reisinin, o zaman feodalitede evidir, sarayıdır. Korunaklıdır. Onu da bir nevi sur sayabilirsiniz siz. Etraf hendeklerle çevrilir. Köprüler iner çık, kaldırılır, indirilir. Yani kolay yanaşılamaz. Hı. Surlar, camlar çok yukarıda başlar.
Bir de böyle yüksektir. Muhkem yerlere
yapmışlar. Muhkem yerlere yapılır. Evet. Yani ordunuza saramazsınız kolay kolay. Yani tepedir,
yamaçtır. Muhtemelen tek bir giriş çıkışı var. Onu da çok iyi koruyorlar.
Çok iyi koruyorlar. Öteki bir tarafı uçurumdur.
Coğrafi olarak
konuluyor. Coğrafi olarak konuluyor. Bir tarafı uçurumdur. Yani bir şatoyu, bir derebeyinin şatosunu almak kolay değildir. Bunu küçük bir sur olarak görebilirsiniz. Ama Avrupa'daki şehirler, ki bu şehirlerin kuruluşu orta çağ tarihleniyor. Ondan önce bu kadar yaygın şehir yok Avrupa'da. Köy çok.
Mesela şimdi İstanbul'u ve surlarını konuştuğumuz dönemde Avrupa'da şehir yok.
Yok. Olanlar çok küçük. Mesela Londra, Paris, Lutes eski ismi. Roma, Roma büyük tabii. Böyle şehirler
mesela
var.
Roma surları ile İstanbul surları.
Birbirine çok benziyor. Roma evet. Zaten İstanbul'a çok benziyor. Evet. Yedi tepe üzerine kurulmuştur Roma. Ortadan bir nehir geçiyor. Onu boğaza benzetebilirsiniz. Tabii birer bir topografik olarak aynı değil ama büyük ölçüde benziyor. Zaten İstanbul'u Konstantinos Bizantium kasabasını başşehir yaptığı zaman Nea Roma dedi adına. Hı-hı. O öldükten sonra oraya Konstantinopolis dediler. Konstantinopolis zaman içinde İstanbul'a dönüştü.
Şekil olarak da şimdi mesela Sultanahmet Meydanı'ndaki o alan biraz daha eski hali gibi olsaydı.
Foruma benziyor evet, Roma'daki. Evet. Sistem aynı sistem. Saray, devletin idare edildiği yerler, askerlerin kışlaları büyük ölçüde. Zaten Kur'anlar Romalılar oldukça Konstantinopolis.
Aynen onun modelini buraya getirmiş.
Onun modelini buraya adapte etmiş ve bir hakkın ne aroma demiş. Ama 6. asırdan sonra artık İstanbul bir doğu şehri karakteri gösteriyor. Yerleşenlerin şehre verdiği karakterle ve Latin istilasından sonra da zaten harabeye dönüyor. Eski ihtişamını kaybediyor. Fakat yine o zaman bile 13. asırda bile İstanbul gerek nüfusuyla, gerek tarihi kimliğiyle yine önde gelen şehirlerden bir tanesi.
Şimdi İstanbul'un fethi sırasında yine bu surlar ayakta ve çok dayanıyor.
Evet.
İşte bazı zayıf noktaları var, Sulu Kule gibi. Oradaki kapılar, evet. Mesela giriş daha çok o kapıdan olmuş. Şimdi baktığınızda 400 kuleden 55 kapıdan bahsediliyor.
Evet. Bunların çok azı bugüne geldi.
Evet. Bu 5 kapı kuşatma sırasında vatandaşlar tarafından yani savunanlar tarafından kapatılmış.
Kapatılmış.
Kalan 50 kapının bir kısmı Fatih Sultan Mehmet tarafından kapatılmış ve 27 kapı aktif olarak çalışır bir halde bugüne gelmiş. Şimdi bu kapıların bazıları hakikaten çok fonksiyonel. Kimisini sadece asker geçsin, işte atlılar geçsin diye yüksek yapmışlar. Kimisini sadece imparator geçsin diye çok görkemli yapmışlar. Kimisini de sadece halk geçsin diye daha kısa ama güçlü daha yapmışlar.
Mütevazı.
Evet, daha mütevazı. Şimdi, bu kapıları konuşalım şimdi tek tek kalanları bildiklerimizle.
Dünyadaki bütün şehirler hemen hemen kale ile çevrilidir. Hisar, kale birbirinden aslında fonksiyon olarak farklıdır. Kale biraz şehri, hisar daha çok garnizonu çevirir ama birbirinin yerine de kullanılıyor. Artık hisar, kale, sur birbirinin yerine kullanılır. Sur, hisar ve kalenin duvarlarına verilen isimdir. Şimdi her zaman insanlar şehirleri bir sur içinde korumak istemişler. İstanbul'u da herkesin bir kere deniz kenarında olduğu için korunmaya daha çok ihtiyacı olan bir yer. Bir tarafı kara, bir tarafı deniz. Yani her iki taraftan taarruza uğrayabilir. Deniz ona hem avantaj sağlıyor hem dezavantaj sağlıyor. Bu sebeple İstanbul'un da diğer şehirler gibi korunmaya ihtiyacı var ve çok muhteşem surlar yapılmış. Surlar her şehirde sizin anlattığınız gibi kaleye giriş ve çıkışı tanzim eder. Bu giriş çıkışlar askeri olabilir. Bu giriş çıkışlar sivil maksatlarla olabilir, ticari maksatlarla olabilir. O sebeple kalelerin birden fazla kapısı olur. Bu kapılar sabahleyin açılır, akşamleyin kapanır. Akşamleyin gelmişseniz kaleye giremezsiniz asla ve kata. Beklersiniz, sabahleyin güneşin doğmasıyla beraber kapatır.
Bu güvenlik sebebi.
Bu bir güvenliktir. Olur olmaz kişilerin şehre girmesi istenmez. Ve kalede mutlaka hem kalenin kapılarının açılması, kapanmasıyla vazifeli kişiler bulunur. Hem de kapıların sur zamandan bahsediyorum. Korunmasından mesul askerler bulunur. İstanbul surları da böyleydi. İstanbul surlara ilaveten
fethiden sonrasını mı öncesini mi konuşuyoruz?
Öncesini söylüyorum. Sonrasında da farklılık oldu. İstanbul surları Avrupa diğer şehir surlarından şöyle de bir farkı var. Bazı surlar iki çeşittir. Bir iç surlar, bir dış surlar. Nitekim kalelerde bir iç kale vardır. Garnizonun ve sarayın bulunduğu bir de dış kale vardır. İç kale sarayı ve kışlayı korur. Onun dışında evler vardır. Bir sur kapısı daha vardır. İstanbul'un surları iki
kademelidir.
Arada hendekler vardır. Yani
bunlar birinci su dolu hendekler.
Su doludur. Hı-hı. Birinciyi geçseniz bile yani ola ki birinci duvarı geçtiniz. İkinci duvarı geçmeniz çok zor. Yani o iki duvar arasında sizin suyla ve yukarıdan ok atışıyla, ateş atışıyla, yağ dökmeyle sizin orada mücadele edip de ikinci sura ulaşmanız neredeyse imkansız. Bu iki surların arası 50 ile 70 metre arasında değişmektedir. Şimdi bostan olmuştur bunların çoğu.
O surların dibinin bu kadar işte şehitlik olması, evliya türbelerle dolu olması
biraz
da
sebebi
boşuna
budur. Evet. Yani İstanbul defalarca kuşatılmıştır. Müslümanlardan evvel defalarca kuşatılmıştır. Müslümanlar defalarca kuşatmıştır. Osmanlılar bile İstanbul'u 4-5 kere kuşatmışlardır ve alamamışlardır. En son Fatih Sultan Mehmet zamanında 53 gün süren bir kuşatma neticesinde şehir düşmüştür. Şimdi bu arada tabii ki kaleyi almak isteyenlerden pek çok kişi maktul düşmüştür. Onun için İstanbul surlarını her zaman İstanbul halkı bir kutsiyet atfetmiştir. Surların dibinde bilinen ve bilinmeyen çok sayıda bu mücahitlerin mezarı vardır. İslam dini ve her kültürde Allah yolunda ölen kişilere ayrı bir kutsiyet, ayrı bir saygı gösterilir. Ve İstanbul surlarının dibi bir kısmında mezarlıklar mevcuttur ama bir kısmında değildir. Ve hatta Arap kuşatmalarında burada sahabilerden veya sahabilerin talebesi olan tabiinden yani kutlu kişilerden çok kişi vefat etmiştir. Zaman içinde bunların mezarları keşfedilmiştir ve buraya türbeler yapılmıştır. Onun için sizin dediğiniz gibi bu surların dibinde bu kadar mezar olması yadırganacak bir şey değildir. Şimdi ama İstanbul nice kuşatmalara bu surlar sayesinde mukavemet etti. Bu surlar hakikaten nasıl yapılmış ki? Ve İstanbul ne kadar iştah çekici bir yer ki? İstanbul'u kuşatmayan kimse kalmadı. Fakat hiçbirisi muvaffak olamadı. Bunlardan bir tanesi tarihte muvaffak olmuştur. Latin istilasından bahsediyorum. O da artık bir kuşatma sayılmaz.
O da kapıları kendileri açtıkları için artık çünkü surlar görevini yapamamış.
Müttefiktiler o zaman Latinlerle. Latinler Filistin'e gidiyorlardı Haçlı olarak. Dediler ki bizim orada ne işimiz var, orası uzak yer. Burayı yağmalayalım dediler. Şimdi daha önce
yağmalamak
söylemiştik.
Yağmalamak için mi gidiyorlardı yoksa Haçlı efendim, seferleri
daha önce de,
diye
evet,
mi?
Daha önce de söylemiştik. Biz bu Haçlı seferleri her ne kadar çok idealize edilmişse de işte mukaddes beldeleri, Hazreti İsa'nın yaşadığı beldeleri Müslümanların yani onların zulmünce kafirlerin elinden kurtarmak için bu seferler tertiplenmiş, işin başında kilise, papa olsa bile ve katılanların da belki bir kısmı böyle düşünse bile aslında Haçlı seferleri tamamen bir evet, arkasındaki sebeplere baktığımda çok enteresan. Bir kısmı tamamen yağma için gidiyor. Tamamen yağma. Bir kısmı kahraman olmak için gidiyor. Papa'nın bunları yollamasının sebebi bu soylular oraya gitsin de bunlar orada ölsünler de benim otoritem güçlensin diye yolluyor.
Şimdi tam da onu söyleyecektim. Avrupa'da soylu, Papa'nın istemediği, ekonomik anlamda gücü olmayan, işe yaramayan, suçlu, evet, yağmacı, otoriteye baş kaldırmış kim varsa onların hepsi
gitti.
Haçlı seferleriyle gitmiş zaten. Ve Avrupa ciddi, evet, anlamda bu bir sulh dönemi yaşamış.
Evet, yaşadı. Aynen öyle. Yani asayiş.
Sonra gelen bereketi de düşünürseniz, evet, yağmayı da.
Evet, çok güzel söylediniz. Yani Avrupa problemli kitleyi
Haçlı seferleriyle atmış, evet, içinden. Çok usta bir şekilde. Safrayı atmak gibi
çok
bir şey aslında.
Safrayı attı. Usta bir şekilde uzaklaştırdı. Bu Haçlı seferi. Düşünün yani diyeceksiniz ki sen öyle söylüyorsun. Hayır efendim, tarihi hadiseler bizi doğruluyor. İşte Haçlıların İstanbul'a girip İstanbul'u yağmalamaları, evet, kendi dindaşlarının olduğu bir yeri yağmalamaları, insanları öldürmeleri, kadınlara tecavüz etmeleri, çocukları köle yapmaları, kiliselere kadar girip kilisede kıymetli eşyaları yağmalamaları.
Bunun Müslümanlara ne yapacağını düşünün yani,
evet,
yolda karşılaştık. Müslümanlar
ne yapar? Müslümanlar zaten doğradılar Kudüs'e girdikleri zaman.
Çıktığı zaman da Haçlılar yola çıktığı zaman da konuşmuştuk bunları çok uzun zaman. Yani önlerinde kendilerine liderlik eden dini figürün bile aslında Papa tarafından istenmeyen bir insan olduğunu, ondan da kurtulmak için ona böyle bir uhreviyet yükleyip onu gönderdiğini hep konuşmuştuk.
Evet, konuşmuştuk. Yani bu İstanbul'un dediğim gibi Fatih Sultan Mehmet'e kadar hiçbir zaman surlarını kimse yıkamadı. Şimdi surların bir ara daha önce söylemiştim depremlerle yıkıldı, şu oldu bu oldu, tamir edildi. Hatta bir ara surların tamamen ortadan kaldırılması düşünüldü. Yani şehri büyütmek. Hmm. Bir de tabii şimdi biz surlara bir tarihi miras olarak bakıyoruz ama tarihi yaşayanlar için surlar aynı zamanda da bir yüktür. suçluların içinde saklanabildiği, bakımının zor olduğu, tehdit ettiği şeyin yıkılarak veya başka sebeplerle emniyeti tehdit ettiği bir yerdir. Ve şehri sıkıştırır. Yani büyüyemez şehir. Büyüme istidadı gösterir, büyüyemez. Ve düşünülmüş. Fakat surları yıktığınız zaman, elde ettiğiniz avantajdan onu yıkmak için harcadığınız mukayese edilemediği için vazgeçilmiş.
Her dönemde üstelik, sadece geçmişte değil.
Osmanlılar zamanında düşünüldü, Sultanahmet zamanında düşünüldü. Sultanahmet'ten sonra Meşrutiyet zamanında Cemil Paşa İstanbul Belediye Başkanı düşündü. Daha sonra
çünkü Cumhuriyet Devri'nde yıkılıyordu kendi kendine.
Yıkılıyordu, evet. Harabeydi. Ya, insanlar geçemiyordu. Yanında duramıyordunuz. Suçlular, berduşlar orayı mesken edinmişti. Su basıyordu, bataklıktı, rutubet oluyordu. Yani işe yaramıyordu artık.
Ama çünkü zaten siz onu fonksiyonda kullanmadığınız, işe yaramadığı için ona bir yatırım yapmamışsınız o güne kadar.
Yapamamışsınız veya yapsanız bile sınırlı kalmış. Ama Avrupa'da böyle olmadı. Avrupa şehirlerinin hepsi hemen hemen surları yıktılar. Yani bu bize mahsus değil. Bütün Avrupa şehirleri surları yıktı ve Avrupa surlarının o yıkılan yerlerine çevre yolları yapıldı. Tek tük meşhur kapılar veya o surların zindanları veya o surların kuleleri tek tük Avrupa'da muhafaza edilmiştir. Avrupa'ya giden biraz Alman şehirlerinde böyledir. Baktığınız zaman bir kule görürsünüz. O kule o şehrin kalesinin, yıkılan kalesinin kulesidir. Sadece anladım. Kuleyi muhafaza etmişlerdir. Kaleyi yıkıtırmışlardır ve yol yapmışlardır orayı. Ama orada o kolay, düz bir arazi mümkün. İstanbul ne yapsın o şeyleri, taşları? Yani diyelim surları yıktılar. Orayı nereye koyacaksınız?
Yani şöyle,
molozları nereye dökeceksiniz?
Çok enteresan. Biz birkaç hafta önce Çatalca'nın bir köyüne gittik. Bizans surlarının geçtiği bir köy.
Evet.
Bir ev satılık ve bu surlardan devşirilmiş taşlarla yapılmış.
Ya.
Yani ev yapılmış artık. Tapulu ev gayet rahat bir şekilde satıyor sahibi. Ama o taşlar çok yakın zamana kadar zaten bu fonksiyonla kullanılmış.
Evet, doğru.
Dolayısıyla tarihte bunun örnekleri çok. Buna şaşırmamak lazım. Kısacık bir ara rica edeyim. Sonrasında bu surları konuşacağız ama özellikle altın kapıyı konuşacağız. Bizden ayrılmayın lütfen. Doktor Ekrem Buray İkinci ile sohbetimiz devam ediyor. Bugün kapıları konuşuyoruz ama en meşhuruyla başlayalım.
Evet.
Sonra bilinenler itibariyle devam edelim yolumuza.
Evet, şimdi İstanbul kapıları askeri ve sivil maksatlı olmak üzere iki tanedir. Bunlar demir kapılarla kapanır ve açılır. Üzerinde burçlar vardır. Yani İstanbul'un 400 tane de burcu vardı. Bunların çoğu yıkıldı gitti surların üzerinde. Bu kapılardan merdivenlerle yukarı çıkmak mümkündür. Parmaklıkları var ayrıca. Sadece demir kapısı yok. Bir de parmaklığı var. Yani demir kapıyı açtığınız zaman bir de parmaklık var. İcabında parmaklıkla kapının arkasındakiyle konuşuyorsunuz. Ama dediğim gibi saatlerle açılıyor, kapılıyor. Bazı kapılar iki kanatlıdır. Yani bir dışta kapı vardır, bir içeride kapı vardır. Şimdiki meşhur insanlar gibi. Ve bu kapıların hepsi fevkalade dar bugün. İki tanesinin içinden araba geçecek kadar geniş. Diğerlerin hepsi dardır. Çünkü halk içindir. Bu kapıların bazısında bugün Bizans devrinden kalma kabartmalar görebiliyorsunuz, yazılar görebiliyorsunuz, bir takım resimler görebiliyorsunuz. Osmanlılar zamanından kalma bazı kitabeler var üzerlerinde. Yani bunların her biri birbirinden farklı, hiçbiri birbirine benzemeyen bir manzumedir. Şimdi sahilden başlayalım, Marmara sahilinden, kara surlarından bahsedelim. Çünkü en meşhurları kara surlarıdır, hala mevcut olduğu için. Marmara denizi kenarında basit bir askeri kapı vardı. Zaman içinde bu ortadan kalktı. Üzerinde Hazreti İsa'nın kabartma alameti vardı. Daha sonra kapıların en meşhuru olan altın kapı veya yaldızlı kapı veya Porta Aurea geliyor.
Neden bu kapının bu adı kapı, altın kapı? Şu anda hiç öyle bir emare yok üzerinde.
Emaresi yok. Tabii üzerinde muazzam işlemeler vardı ve o zaman burası imparator tarafından sadece kullanılıyordu. Şu anda mezarlıkların içinde kapalı bir şekilde kalmıştır. Bu kapı adeta bir saray manzumesi gibiydi.
Hı hı.
Ondan sonra oradan başlayan bir yol zaten Ayasofya'ya kadar devam ederdi. Via Ignatia denilen bir yoldur orası. İmparator yolu Mese'de deniyor. Bu yoldan yani bir merasim kapısıydı altın kapı.
Her buradan zaman başka, açık değil. Bu her sadece imparator için.
Sadece imparator içindi. Ve umumiyetle de merasimlerde açılırdı. Bu çok enteresan bir şeydir. Bugün dediğim gibi altın kapı o eski şeyinden çok şey kaybetmiştir. Yani aramasanız bulamazsınız kapıyı. Kapı örülmüştür. Çünkü Osmanlı devrinde bu kapıların bazıları örüldü. Yani işe yaramaz bulundu ve örüldü. Çünkü askeri maksatlı olanlar örüldü. Bu da zaten bu maksatla yapıldığı için örüldü. Ve Orası mezarlıkların ve evlerin arasına kaldı. Şu anda ancak hususi ararsanız, yani yedi kuleye yolunuz düşecek. Ondan sonra oralarda dolaşacaksınız.
Biennale'de falan orada etkinlikler
evet,
yapılıyor.
Aynen
orada
öyle. O zaman ancak orayı bulabilirsiniz ve görürsünüz. O zaman buraya da zaten merasimlerde insanlar topladı. Kapıları altın derler ama muhtemelen altın işlemeliydi. Onun için buna altın kapı deniyordu. Hmm. Pırıl pırıl parlıyordu uzaktan. Zaman içinde bunların hiçbirisi kalmamış. Şimdi tamamen örülmüş ama yakından baktığınız...
Açık, açılmış galiba değil mi? Örülen kısımlar...
Bir kısmından geçebiliyorsunuz. Hmm. Yani tamamı değil. Kapı büyük büyük bir kapıdır. Hmm. Geçebiliyorsunuz. Yani isterseniz yanına gidip inceleyebiliyorsunuz. Hmm. Kapıyı yakından incelediğiniz zaman bu kapının vaktiyle çok ihtişamlı bir kapı olduğunu anlıyorsunuz. Uzaktan size hiçbir şey ifade etmiyor.
Üstünde de o dönemde çok büyük bir heykel.
Heykel olduğu söyleniyor. Evet. Heykel olduğu söyleniyor. Bazı hatta şeylerde onun kara kalem çalışması vardır. Hı-hı. Bizans tarihine dair eserlerde. Üzeri zaten mermerdir. Her kapı öyle değil. Kapıların bazısı düz örülmüştür. Bazılarının üzerine mermer vardır. Ve mermer kabartmalar vardır. Yazılar vardır. Altın kapı, yani bunların Porto Ayora en ihtişamlısı. En parlak olanıdır. Ondan sonra hiçbir kapı onun kadar ihtişamlı değildir. Zaten maksatları itibariyle. Ondan hemen sonra Yedi Kule kapısı geliyor. Yedi Kule zindanları var orada. Bizanslılar zamanında zindan da Osmanlılar zamanında zindan değildi.
Şimdi Marmara'dan kuzeye doğru gidiyoruz aslında,
evet,
değil mi?
Yukarı doğru, evet. Halice doğru gidiyoruz.
Halice doğru gidiyoruz.
O ana sahil yolunu düşünün.
Sahil yolunu.
Sahil yolunu. Yedi Kule Osmanlılar zamanında dış hazinenin muhafaza edildiği bir yerdi. Ve aynı zamanda yabancı elçiler, eğer Osmanlı Devleti o ülkeyle savaşa girmişse burada misafir edilirdi. Hmm. Yani bir nevi modern bir hapishaneydi. Göz altında bulunma yeriydi. Yedi kapının, yedi kulenin hususiyeti
burada
buydu.
Burada böyle bir şey, yani birinin yaşayabileceği gibi bir alan var mı?
Hayır efendim, yedi kule eskiden beri sadece askerlerin kışlalarının, yatakhanelerinin bulunduğu bir yerdi.
Peki nerede misafir ediliyor bu? Yabancı misafir.
Ha, oradaki şey, yani hapishane burası.
Tabii.
Çok da şey, misafir olarak düşünmeyin. Burada bir ironi var. Yabancı elçi, buradaki kuleler, 3 tane kule vardı. Evet. Bu kulelerden bir tanesinde kalıyor. Kapatılıyor oraya. Ama çıkıp içinde gezebiliyor. Kendisine ihtimam ediliyor. Yani o kadar da zindana atılma gibi düşünmemeli.
Ama bu arada bu kulelerin, yani üstü, evet, çok güzel bir manzarası var ama kulenin içinde...
Yok, çok ürkütücüdür.
Yani gerçekten hiç
yaşanmaz.
Küçücük camlar, o da dışarıya doğru
yaşanmaz.
Daha büyük ama içerisi güneş, evet, görmüyor. Tabii çok kötü anıları var, o konulara tabii girmeyelim. Yedi, evet, kuleyi ayrıca konuşmak lazım belki Türk tarihinde, evet, ama yani hakikaten
yani
pek misafirlik değil,
evet,
yani. Biz, onu söyleyelim.
Yani hani polisler bazen diyor sizi burada bir gece misafir edelim, misafirciğim de nezarethane. Yani. Nezarethane ne kadar, evet, misafir oldu, aynen öyledir. Ondan sonra Belgrad kapı geliyor. Biraz daha yukarıda. Orada bostanlar falan. Eskiden oraya kadar kırdı. Bostanlar vardı. Şimdi bostanlar hala kısmen de orada mevcuttur.
Bu kapıların isimleriyle ilgili bir şey söylemek ister misin? Şimdi altın kapı altın olduğu için adını buradan alıyor.
Yedi kule kapısı yedi kule. Peki Belgrad kapı niye Belgrad? Şimdi bunu, evet, Evliya Çelebi'ye sorarsanız diyor ki Kanuni Sultan Süleyman Belgrad'ı fethettiği zaman oradan buraya insanlar getirdi. Onun için halk buraya Belgrad kapı dedi. Fakat oranın adı Kisilokerkos. Kapalı kapı. Çünkü burası Latin istilasında örülmüştü. Kapanmıştı. Halk buraya kapalı kapı derdi. Hmm. Sonra açıldı. Daha sonra açıldı. Ve Osmanlı zamanında da açıktı. Ve o Belgrad muhacirlerinin oraya yerleşmesi sebebi, Belgrad'dan alınan esirlerin yerleştirilmesi sebebiyle buraya Belgrad kapı denmiştir. Aslına bakarsanız buradan belki de Belgrad seferine, ama askerin çıkması mümkün değil.
Şöyle, bu kapıların her birinin açıldığı yönle bir alakası
var.
Silivri kapı vesaire.
Mesela
gibi.
Şimdi,
sadece bu kapıya özel,
evet,
Belgrad'dan gelenlerin dediğiniz gibi yerleştirildiği muhacirlerin.
Çünkü askerin, Belgrad'ın kuşatmasına giden askerin buradan çıkma ihtimali yok.
Yok, asker
öyle
çıkamaz.
Bir asker çıkamaz.
Sivil kapısı.
Sivil
bu.
Kapı çünkü bu tamamen. Yani bu Evliya Çelebi'nin bu rivayetinin doğru olması kuvvetle muhtemel. Mesela ondan birkaç yüz metre, 500 metre ileride Silivri kapı var.
Evet.
Bu gayet belli ki Silivri'ye gidiyor. Yani Porta Pega eski ismiyle buranın.
Bir de
Silivri'ye
bunların yanında
yol.
Mutlaka bir ayazma vesaire var. Bu çok enteresan. Surların, kapıların açıldığı yerde dışarıda hep bir
su kaynağı var.
Su kaynağı ama biraz da kutsal
mukaddes
kabul edilen
su kaynağı. Şimdi bir aziz tarafından bulunan veya kendiliğinden bir ihtiyaçla ortaya çıkan sulara Rumlar Ayazma derler, mukaddes su derler. Tıpkı benzetmek teşbihata olmasın, Zemzem gibi veya Uyun-u Musa gibi sulardır bunlar ve Ortodokslar bunlara çok kıymet verirler. Hemen oraya Ayazma denir. Ayazma mukaddes su demektir. Hemen oraya küçük bir kilise yapılır. Hatta bazen manastır yapılır ve bu sebeple burası mukaddes bir mekana dönüşür. Bu kapılar da böyleydi. Bunun tabii bir sebebi daha var. Yani kapıdan giriş çıkış kolay olmadığı için, biraz beklemek icap ettiği için burada bekleyenler de bu sudan istifade ediyor ve icap ederse burada kalıyor. Bu Silivri'nin Bizans tarihinde çok önemli bir yeri var. Silivri Bizans İmparatorluğu'nun yazlığıdır, sayfiyesidir.
Evet, Silivri bilinen bir yer. Şimdi çok uzak geliyor ama.
Evet, o zaman Bizans İmparatorluğu burada kalırlar. Ve
burada
en ayrıca mühimi,
Bakırköy içinde geçerli.
Bakırköy'de böyleydi. Evet. O sahil sayfiyesiydi. Evet. Makroköy sahil sayfiyesiydi. Şimdi bu Silivri'nin başka bir hususiyeti de Bizans düğünleri hep orada olurdu. Yani bir imparator veya kızı veya oğlu evleneceği zaman düğün Silivri'de yapılırdı. Bu İstanbul fethedilmeden önce Silivri'de yapılan düğünlere Osmanlı padişahlarından veya şehzadelerinden iştirak edenler olmuş. Orhan Gazi'nin burada bir Bizans imparatorunun düğününe Silivri'ye katıldığını, yani o tarafa geçip Silivri'de düğüne katıldığını biliyoruz. O sebeple buraya Silivri Kapı deniyor. Bu kapının üstünde bazı kabartmalar var. Bir kitabe var, Osmanlı kitabesi var. Demek Osmanlılar burayı çok aktif olarak kullanmışlar. Bir de şimdi hala var mı bilmiyorum. Bir gürz asılıydı orada. Demir bir gürz asılıydı. Sanki böyle bir fener gibi. Onu şöyle izah ediyorlar. Eskiden spor, aletli sporlarda müsabakayı, şampiyonayı kazanan şampiyonun kullandığı alet böyle bir yere asılıyor. Bir şampiyonluk nişanesi gibi. O da bir Osmanlı askeri bu gürz atışında şampiyon olmuş. Onun rekorunu kimse kıramadığı için onun gürzünü, attığı gürzü bu Silivri Kapı'nın tepesine asmışlar derlerdi. Yani ne kadar doğru bilmiyoruz. Bu Silivri Kapı'nın Bizans tarihinde mühim bir yeri var. Çünkü Latin istilasından bahsettik. 1204, 50 yıl sürdü. Şehri Latin istilasından kurtaran Bizanslı komutan da şehre bu kapıdan girmişti. Silivri Kapı'dan girmiş ve hemen adamlarıyla beraber şehri teslim
görünce,
almıştır. Evet, şehri teslim almıştır o ve Bizans tekrar İstanbul Latinlerden kurtulmuştur. Tekrar Bizans'tan eline geçmiştir.
Çok şaşırmıştır herhalde şehri gördüğünde.
Evet, şehir harabeye dönmüştü. Evet. Ama yeni değil. İlk gelişte harabeye döndü. Evet. Ve şehirde kurulan Latin imparatorları hiçbir zaman paraları olmadığı için halktan para toplayamadık. Çünkü şöyle, Latin imparatorları sadece İstanbul ve etrafında söz geçirebildiler. Çünkü Bizans imparatoru İznik'e kaçtı. İznik'te imparatorluk devam etti. Bir tanesi Trabzon'a kaçtı. Trabzon'da devam ettirdi. Tıpkı Anadolu hareketi zamanında İstanbul'un vaziyeti gibi sadece Latin imparatoru İstanbul'a hükmediyordu. Vergi toplayamıyordu, tamirat yapamıyordu. Avrupalılar da para verirler mi? İstanbul'u zaten soymuşlar.
Ama zaten İstanbul'da ne var ne yok.
Tabii, hazineleri almışlar. Adamcağız hani Bizans hazineleriyle tamir ettirdim desin, ettiremez. Harabede 50 yıl yaşadılar.
Ve hatta şöyle yazıyor kaynaklar. Hani yemek konusunda bile sıkıntı çekti.
Evet,
yani
çok sıkıntı
sarayda
çekti.
Bile yemek konusunda bile sıkıntılar
yani
yaşandı.
Yani Latin imparatoru Bodven dünyanın en fakir imparatoru, adı imparator ama en fakiriydi. Çünkü şehir tam takır kuru bakırdı.
Çünkü ondan öncekiler işte şimdi gidip mesela İtalya'da büyük meydanlarda gördüğünüz pek çok eseri.
Buradan gelme.
Evet.
Buradan gelme. Tarihte İstanbul hiçbir zaman Latin istilası kadar acı günler yaşamadı. Evet. Hiçbir zaman. Hatta diyorlar ki İstanbul Türkler tarafından kuşatılması bile bu kadar şeye sebebiyet vermedi.
Meşhurdur ya Latinleri görmektense.
Evet. Latin külahı görmektense demiş. Türk sarığı görmeyi tercih ederim. Evet. Nasıl bundan dolayıdır. Evet. Yani Katoliklerle Ortodoksların arasında asla tamir edilmeyecek. Tıpkı Yahudilerle Hristiyanlar arasında olduğu gibi bir düşmanlık vardır. Arada sırada.
Ama o sanki tamir edilmiş
yo,
gibi.
Yok yok, hiç tamir edilmedi. Onlar menfaatler sebebiyle tamir edilmiş gibi görülse de asla ortadan kalkmayan ezeli düşmanlıklardır. Biraz daha yukarıya gittiğimiz zaman Region kapısı var. Porta Region. Biz şimdi buraya Mevlana kapı diyoruz. Çünkü karşısında Mevlevi hane vardır. Mevlevi tekkesi var orada. Ondan
bu kapı en orijinal kapıymış.
Çok orijinal.
Teodosios döneminden kalma en orijinal kapı buymuş.
Evet. Buraya Rus kapısı deniyor. Çünkü Bizanslar zamanında buraya gelen Ruslar vardı. Ruslar şehre sokulmazdı o zaman. Bunun dışında yaşarlardı. Ve buradan şehre girip çıkarlardı. Alışveriş bir daha çok amelilik yaparlardı Ruslar. Çalışmaya gelirlerdi İstanbul'a. Surun dışında, çünkü İstanbul'ları herkes içeri sokmaz.
Şimdi öyle de bir adeti var. Aslında bu kapıların öyle de bir fonksiyonu var. Yani kapı açık da olsa, gündüz de olsa elinizi kolunuzu sallayarak ben Mevlana kapıdan girebiliyor muyum
ondan
yani?
Ondan bahsedelim. Tabii ki. Şimdi ben kapı açık, hadi içeri giriyorum. Bir dakika yavrum, sen kimsin, niye giriyorsun diye adama hesap sorarlar. Onun için o kadar kolay değil.
Bir de şimdi mesela bu surların dibindeki semtlerde böyle biraz daha baktığınız zaman şehir kültürüne uymayan bir yerleşim alanı görüyorsun. Aslında bu da geleneksel.
Tabii yani surlar her zaman dünyanın her yerinde sur dibi. Şehrin en pespaye, fukara ve biraz da emniyeti düşük yerlerdir. Bu İstanbul surları için de böyledir. Anadolu'daki surlar için de böyledir. Bunlar Osmanlı'da
bekliyor da galiba insanlar, değil mi? Yani geldiğiniz oraya hemen şehre giremiyorsunuz.
Şimdi şöyle, muhtemelen surların dibi ihmal ediliyor. İnsanlar sur dibinde oturmak istemiyorlar. İlk zamanlardan bahsediyorum. Hani şehir düşerse hemen ilk bir kuşatma olsa ilk zararı görecek onlar. Onun için sur dipleri hep daha ucuz, daha fukara, daha gariban evler, daha gariban insanlar tarafından, yani orayı tercih etmek mecburiyetinde kalan insanlar tarafından işgal edilmiş. Onun için ilk zamanlarda şey veriyorlardı, hatta sur dibinde oturanlara veya surun hemen dışında oturanlara bir takım muafiyetler tanınıyordu. Çünkü o kendini tehlikeye atıyor. Hatta sınır şehirlerinde oturanlara imtiyazlar vardı, vergi muafiyetleri vardı eskiden. Şehirde oturuyorsa mesela Kars gibi, Edirne gibi şehir sınırı, çünkü düşman girdi mi ilk önce oraya işgalci.
Önce sen zarar göreceksin.
Onlar bir ilk koruma hasıl ediyor.
Bir de orada nüfusun olması da lazım. Tabii yani onu istiyor. Teşvik ediyor oralara yerleştiği.
Belki onun için bu böyle. Şimdi biraz daha gittiğimiz zaman çok meşhur, ismiyle meşhur Topkapı Porta Romana var. Romanos. Bu çok meşhur bir kapıydı. Çünkü fethin sembolüdür. Fatih Sultan Mehmet buradan girmiştir. Neden Topkapı diyoruz? Çünkü Türk topları burayı çok vurdu. Ve burası yıkıldı. Fatih Sultan Mehmet buradan içeriye girdi. Bugün orası tamamen açılmıştır. Bir ana cadde vardır. Burada surlar birbirine çok yakındı çünkü. 10-15 metre kadardı. Arada askeri tatbikat, manevra yeri vardı. Onun için burayı vurdurdu Fatih ve muvaffak oldu. Bugün de orada kafeler falan var, o kenardaki yıkıntılarda, ama kapıdan eser kalmamıştır. Ya. Kapı çok harap olmuştu. Ondan sonra buradan yol
aktif kalan
geçirdi.
11 kapıymış.
11 kapı. Şu anda aktif 11 kapı var. 11 kapı, 11 kapı var. Sulu Kule var. Meşhur Sulu Kule kapısı var. Porta Pempton. Burası Likos Deresi vardır. İstanbul'un dereleri var. Bu Likos Deresi'nden geçtiği için Sulu Kule demiş halk oraya. Yani böyle bir şeysi var buranın. Burası hem askeri bir kapı hem sivil kapı. Yani her iki taraf tarafından da kullanılan bir şeydir. Buranın hususiyeti Türk tarihi cihetiyle Ulubatlı Hasan'ın bayrağı diktiği yer bu kapıdır.
Yine sosyal, en zayıf nokta olarak.
En zayıf nokta olduğu için. Bir de buranın sosyal kültürümüzde hususiyeti vardır. Kapının arkasında Çingene Mahallesi vardı. Bu çingeneler biliyorsunuz vaktiyle kültürümüzün en renkli simalarıydı. Düğünleri bunlar yaparlardı. Aynı zamanda demir kalbur işleri, demircilik işlerini yaparlardı. Kalaycılık işlerini yaparlardı. Egzantrik bir mahalleydi. Sonradan orası tamamen kaldırıldı. Sulu Kule o hüviyetini kaybetti. Ondan sonra yine ihtişamlı kapılardan birisi olan Edirne Kapı geliyor. Bugün içinden arabayla geçilebilen bir kapıdır Edirne Kapı. Burası Edirne yolu olduğu için, Hadrianopolis Kapısı, Porta Hadrianopolis olduğu için bu ismi almıştır. Edirne'ye gidiş yolu burasıdır. Buradan geçilir.
Buranın eski Edirne asfaltı diyelim.
Edirne asfaltı, aynen
öyle.
Şimdi buranın başka hususiyeti de şehre mal getiren esnaf, köylü, mallarını buradan sokmak mecburiyetindeydi.
Diğer kapılardan
giremezdiniz, hayır. Oradan sadece sivil işler. Çünkü İstanbul'a Bizans böyle zamanında
da kapısı gibi bir iki kapı var, değil mi? Evet.
Osmanlılar zamanında da, Bizans zamanında şehre mallarınızı getiriyorsunuz, içeri giriyorsunuz, içeride sayım yapılıyor. Bugün kara gümrük denilen mahalle, kara gümrüğü, bir deniz gümrüğü ve kara gümrüğü var. Mallarınızı diyorsunuz, ben şu kadar mal getirdim. Oraya deklare ediyorsunuz. Varsa verginizi ödüyorsunuz. Her neyse. Veya kalite kontrolü yapılıyor. Ondan sonra götürüyorsunuz şehre. Yani burada mutlaka kayda giriliyor kara gümrükte. Onun için Edirne Kapı'nın her zaman böyle bir hususiyeti var.
O yüzden bu kadar daha büyük ve daha etrafında büyüktür, daha belki şu anda bilemiyoruz ama belki de etrafında bu işlerle ilgilenen, tabii, bu malların depolandığı yerler
vardı.
Var.
Hatta anlatırlar ya, işte Sabahattin Osman Bey zamanında orada gezerken bakıyor ki bir eşeğin sırtında yük. Nerede bunun sahibi diyor. Diyorlar şurada kahvede dinleniyor. İçeri şehre girmiş. Şeyini bekliyor belki. Kaydı bekliyor. Hoş geldin evladım diyor. Sen ne zaman girdin şehre? Vallahi işte yarım saat falan oldu. Tamam diyor. Yıkın bunu yere diyor. Eşek pozisyonunda. Eşeğin yükünü getirin diyor. Güneşin alnında bunu sırtına vurun diyor. Yarım saat bekleyecek diyor. Evet. Sen eşeği diyor güneşte yarım saat sırtında yükünü bekletirsen diyor. Sur dibinde olmuş bu hadise. Yani belediye başkanı o zamanki. Eşeğin sahibini eşeğe çektirdiğinin cezalandırmış. Edirne Kapı'nın böyle bir hususiyeti vardı. Ondan sonra Porta Regia geliyor. Eğri Kapı. Burası da eğri büğrü bir yolu var hakikaten. Ama aslında kapılar eğri. Kapılar böyle yan yana değil. Çok enteresan. Ya sonradan eğrildi ya öyle yapıldı. Kapılar eğri olduğu için.
Birbiriyle örtüşmüyor.
Örtüşmüyor. Aynen öyle. Buraya eğri kapı deniyor. Muhtemelen
ama
kapılar.
Ama burada tabii bir yandan da burası artık Eyüp Sultan'a da çok yakın.
Çok
burası
yakın.
Türbelerle dolu.
Şimdi burasının ben... her tarafı İstanbul'un fethi zayıf bir yer. Denize yakın. Bizans İmparatoru burada savaşırken ölü bulunmuştu fetih sırasında. Yani burası en zayıf kapıdır. Onun için bu eğri kapı bunun böyle bir ehemmiyeti var. Kara surlarından bahsettik. Bir de deniz surları var.
Onları konuşamadık.
Onları konuşamadık. Onları İstersen da başka bir zaman
başka
konuşalım.
Başka bir gün konuşalım. Belki böyle biraz Osmanlı ya daha doğrusu İstanbul ve deniz kültürünü konuşacağımız bir gün o kapıları da konuşalım. Çok teşekkür ediyorum
ben
bugün
teşekkür
için.
Ederim.